Akşamlar TV35 ekranlarında Kent ve Siyaset programıyla sizlerle birlikteyiz. Çarşamba günü akşamında değerli izleyenler, hoş geldiniz ekranlarınızın karşısına. Haftanın bu en orta gününde ise sizlerle birlikte Kent ve Siyaset programında İzmir'i konuşacağız. Peki İzmir'i kiminle konuşacağız? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le birlikte konuşacağız. Şu sıralarda belki ulaşmak istediğiniz noktaya doğru halen hareket halindesiniz. Belki de oturduğunuz ekranlarınızın karşısından ya da sosyal medya aracılığıyla programı takip ediyorsunuz. Sorularınıza, sizin de bilgilendirmelerinize ihtiyacımız olacak. Arkadaşlarımız bunlarla ilgili ayrıntıları ekranda sizlerle paylaşıyor olacaklar. Peki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'i bu akşam kiminle birlikte ağırlayacağız? Gazeteci ve sevgili Gürkan Hacır'la birlikte ağırlayacağız. Öncelikle hoş geldiniz.
Merhabalar. Hoş
bulduk. Birlikte olacağız program içerisinde. Evet. Sorularımızı yönelteceğiz Sayın Başkan'a ve İzmir'le ilgili olarak da öğrenmek istediğimiz çok detay var. Onlar hakkında bilgi edinmeye çalışacağız. Evet. Sayın Başkanım, siz de hoş geldiniz.
Evet, Gürkan Bey'e hoş geldiniz.
Sağ olun, çok teşekkür ederim.
Teşekkür ediyorum.
Biz de teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 9 aylık bir süre geride kalırken yapacağımız değerlendirmeler aslında hem geriye yönelik olarak hem de önümüzdeki dönemi biraz daha detaylı analiz edecek olursak önem arz edecek diye düşünüyorum ama sıcak bir konuyla başlayalım istiyorum hemen sohbetimize. Çünkü birçok konu var konuşmak istediğimiz, izleyicilerimizden de gelecek olursa vaktimiz hangisine ne kadar el verecek açıkçası şimdiden kestiremiyorum. 3 gündür özellikle İzmir'de ve sosyal medyada da birlikte siyasi partiler arasında da konuşulan bir konu var. İzmir'deki şu su kesintisi hadisesi. Evet. Siz bununla ilgili açıklamayı da yaptınız, paylaştınız ama sebebi nedir? Niçin böyle bir arıza yaşandı? Bununla ilgili tespitler mutlaka yapıldı. Giderilmeye çalışılıyordu. Tam olarak giderildi diyebilir miyiz?
Evet, tam olarak giderildi. Çünkü 22'lik denilen 2 metreden de daha geniş çapı olan ana isale hattı, ana taşıma hattında bir patlak meydana geldi. Bu bütün İzmir'in 3 ilçesini besleyen ana hat. Ve tabii bu hattın patlaması çok büyük bir sorun. Öngörülemeyen bir şey. Bir arıza demek hafif kalır, arıza değil. Yani gerçekten borunun patlaması söz konusu. Ve ilk anda yapılan tespitle işte 60 saat sürecek bir kesintiden söz edildi. Çünkü
onarım için geçecek zaman
evet,
bu
yani
bir anlamda.
Çünkü aynı zamanda o patlak bütün o kanaldaki hattaki suyun da çekilmesi anlamına geliyor. Çünkü onu besleyen şeyin kapatılması lazım. Bir yandan mevcut kanaldaki su da çekiliyor. Dolayısıyla çok uzun sürecek bir çalışmayı gerektiren bir felaketti. Gerçekten gece gündüz çalıştı arkadaşlarımız. Hiç aralıksız 40 saatte tamamlandı ve 40 saatin arkasından da hatta su verildi. Gerçekten çok üzücü bir tablo. Hepimiz kahrolduk, perişan olduk, çok üzüldük. Ve fakat buradan tabii dersler çıkartmamız gerekiyordu. Yani bir daha bu sorun yaşanmaması için ne yapmalıyız? 80'li yıllardan kalma bir hattan bahsediyoruz. Yaptığımız çalışmalar sırasında gördük ki öncelikle bunu besleyecek ikinci bir rezerv kaynağın devreye sokulması lazım. O da Gördes Barajı. Gördes Barajı uzun senelerdir su tutmuyordu. Biliyorsunuz orada bir baraj var ve fakat su tutmuyor. Sürekli toplanan su toprağın altına tekrar kayıp gidiyor, yok oluyordu. Şimdi yapılan çalışmalarla büyük ölçüde su tutmaya başladı. Şimdi ilk öncelikli yapacağımız işlerden biri o Gördes Barajı'ndan yeni bir rezerv hattın, rezerv kaynağın kullanılır hale getirilmesi olacak. Onu besleyecek bir kanalı hazırlayacağız. İkincisi Pipe Diver denilen bir teknolojik yeni bir gelişme var. O da 3 ayrı ölçekte borudaki koezyonu, sedimentasyonu, zafiyetleri tespit eden bir tür elektromanyetik robot. Hı hı. Yani kanalın içine sokuyorsunuz, minik boyutu var, küçük boyutu var, bir de büyük, işte bu 2 metrelik çapı olan büyük kanallar için kullanılabilen bir boyutu var. Kanalın içinde gidiyor, elektromanyetik dalgalarla tespit ediyor. Onu uyduya gönderiyor. Uydudan da sizin bilgisayarınıza geliyor ve siz nerede zafiyet var, kanalın neresinde patlama ihtimali var, arıza çıkma ihtimali var, bunu öngörüyorsunuz. Dolayısıyla oradan daha patlama olmadan, kaçak olmadan, arıza olmadan bypass hat döşeyerek öyle bir ihtimal doğduğu anda hiçbir şekilde kesintiye maruz bırakmadan suyu akışını devam ettirebiliyorsunuz. Dolayısıyla dediğim gibi hemen bu iki önlemi almak üzere harekete geçtik. Çünkü bu kanallar çok eski olduğu için belki yarın bir başkası daha patlayabilir. Yani bizim bir an önce bunu yapmamız gerektiği sonucuna vardık ve şu anda o hazırlıkları başlattık. Neyse ki böyle bir teknolojik sistem var. Onu keşfetmiş olduk, onu görmüş olduk. Özetle bu vesileyle çok net olarak bir kere İzmirlilerden özür dilemek istiyorum. Böyle bir süre onları bu kadar zor duruma düşürdüğümüz için. Ama şunun da müjdesini vermiş olayım. Bir daha bu sıkıntıların yaşanmaması için de maliyeti ne olursa olsun, karşılığı ne olursa olsun mutlaka bu tedbirleri alacağız. Ve inşallah İzmir'de bir daha bu sorunları yaşatmayacağız İzmirli'ye.
Peki bununla ilgili bir parantez daha açalım istiyorum o noktada. Evet, belki yaptığınız bu açıklama arızanın giderilmesini bekleyen o bölgelerde yoğun olarak yaşayan vatandaşlarımızın oh şükür demesine sebep oldu ama bu kesintiyle birlikte sosyal medyada özellikle hem şahsınıza hem de dolayısıyla evet, belediyeye yönelik olarak eleştiriler de peşi sıra türedi. Bunların içinde evet sıkıntıyı yaşayan vatandaşlarımız da vardı haliyle ama İzmir'de muhalefet görevini sürdüren AK Parti kanadı da vardı. Hatta evet, AK Parti kanadı eleştiriyle ilgili olarak sosyal medyada bir zamanlar özellikle kısıntıların yaşandığı döneme ilişkin fotoğrafları da kullanarak İzmir'in talihi bu, İzmir bunu hak etmiyor gibi düşüncelerini, görüşlerini, eleştirilerini dile getirdiler. Bunun için ne diyeceksiniz?
Yani bunu çok doğru bulmuyorum. Yani bunu tabii ki eleştirmek ve daha buna çözüm bulunmasını istemek çok doğal ama yani bu bir felaket, bu bir afet, yani bu öngörülemeyen bir şey ve buna ne yazık ki her yerde rastlayabilirsiniz. Ama bunun üzerinden siyaset üretmeyi doğru bulmuyorum. Çünkü tam da bu nedenle aslında siyaset çirkinleşiyor, siyaset iyi ve temiz insanları uzaklaştırıyor kendisinden. Bunların siyaset malzemesi yapılmasını doğru bulmuyorum. Yani bir başka siyasi partinin belediye başkanı olsaydı bu sorunu yaşamayacak mıydı? Yaşayacaktı. Burada değil de bir başka şehirde yaşanma ihtimali yok mu? Var. Yani bütün bunlar ne yazık ki ne siyasi ihmalden, ne teknik ihmalden, ne belediyecilik zafiyetinden doğan şeyler değil. Yani bunlar herkesin, sadece Türkiye'de de değil, dünyanın her yerinde olabilecek şeyler. Dolayısıyla bunun üzerinden siyaset üretilmesini doğru bulmuyorum.
Evet, doğru. Bunu da belirtmiş olalım.
Aynı konuyla aslında ben biraz genel çerçeveden tabii, girmek buyurun, istiyordum ama tabii, Mehmet Ali Bey konuyu su kesintisi İzmir'in tabii, yakıcı gündemi olduğu için ben de İzmirli olmayan birisi olarak tabii buradan basından takip ettim. Ama onunla bağlantılı bir de su baskınları var herhalde.
Evet.
Hem su yok hem evet, su baskınları var.
Evet.
Bu da çok onu trajik. Toparlayın onu isterseniz onu bir sormuş
yani
olalım.
Sonra tabii genel sorularımız. Mavişehir bölgesinde yaşanan bir büyük afette aynı anda orada tezahür etti. O da aslında yani bir bataklık alan ve orada bir yaşam alanı kurulmuş ve deniz kodundan altında. Yani her Lodos'ta aslında benzer sıkıntılar hep yaşanıyordu, yaşanıyormuş, bundan öncesinde de yaşanıyormuş. Ama bu sefer nedense Lodos'un gücünden belki de denizin çok fazla yükselmesiyle çok daha geniş bir alana ve çok daha büyük miktarda suyun yükselmesine sebep olmuş. Orada da hızlı bir şekilde bütün ekiplerimiz müdahale ettiler. Sorun giderildi ama bundan sonra aynı şeyin yaşanmaması için ne yapılacağı, ne yapılması gerektiği konusunda da çalışma yaptık. Orada muhtemelen teknik bir çözüm üretildi. Daha doğrusu birkaç çözüm var da hangisinin üretileceği, hangisinde yol alacağımız konusunda tahmin ediyorum bir iki gün içinde netleşecek,
yani kesinleşecek. Yani büyük bir yağmur olduğunda sel baskını olmaması
için. Orada deniz kenarına yapılacak bir yeni düzenleme var. Kesinleşmediği için burada o detayları vermek istemem. Çünkü birkaç çözüm üzerinde çalışılıyor. Hangisinin en doğru olduğuna önümüzdeki bir iki gün içinde karar vermiş olacağız. Ama şunu da söyleyeyim aynı netlikte. bu sorunun tekrar yaşanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Bunda da hiçbir tereddütümüz yok. Çünkü bunlar gerçekten artık bu çağda telafisi mümkün olmayan zararlar yaratıyor ve bunların telafisi mümkün. Yani biz bu sorunları gidermeye muktediriz ve bunu da gidereceğiz.
Evet. Onunla ilgili belki şunu ilave edebilir miyiz bir İzmirli olarak? İzmir'e özgü bir durum değil aslına bakarsak bu. İzmir'in de bir fiziki konumu var, bir altyapısı var. Doğayla geçmişten bu yana ama evet. Sizinle birlikte değil bundan çok çok çok önceki dönemlerin belki yapması gereken çalışmalar yapılmadığı için bu sorunlar zamanla yaşana yaşana tıkana tıkana bugünlere geldi ama bu fiziki yapıdan da kaynaklaştığımız sorunlar işte su basmaları Mavişehir'de olsun Kemeraltı'nda olsun Aslancak Kordon evet. Yaklaşık kentin farklı yerlerinde. Bakus talihimiz mi? Bu düzeltilebilir mi? Görüşünüz nedir bununla ilgili olarak?
Tabii ki düzeltilecek. Yani söylediğim şey çok açık ve net. Biz yağmur nedeniyle veya işte su baskını nedeniyle veya patlak nedeniyle İzmirlileri ne susuz bırakacağız ne de su altında bırakacağız. Yani her ikisinin de çözümü var. Teknoloji buna imkan veriyor ve biz de bunun için her türlü bedeli ödemeye hazırız. İzmirlileri bir daha bu sorunlarla karşılaştırmayacağız.
Bunu bir talihsizlik olarak.
Kesinlikle.
9. ayda bir yol kazası olarak.
Evet, evet.
Peki sevgili Mehmet Ali izin verirsen şöyle bir genel çerçeveden bir soruyla buyurun. Girelim. Ben de biraz İzmir özeline de gelmiş olalım.
Tabii.
Şimdi Ankara ve İstanbul'da kıyamet kopuyor. Herhalde malumunuz. Evet. Ankara'da çok tuhaf bir tartışma var. Kule tartışmaları var. İstanbul'da evet. Da tam tersi kanal
evet, evet,
tartışmaları
evet.
Var. İzmir'de biliyorum. Bu konuda biraz rahat gibi görülüyor.
Doğru.
Bizim gördüğümüz öyle. Fakat şimdi bu kule tartışmaları İzmir'in de bir benzer bir tartışmayı da hatırlattı.
Evet.
İzmir'de de bir kule yapılacaktı. Konak'ta galiba. Değil evet. Mi? Bir şirket. Pasaport'taydı
evet.
Herhalde.
Evet, evet.
Bildiğim kadarıyla. Şimdi siz seçim öncesi galiba beni pek çok ilgilendirdiniz. Bu konu gibi bir açıklamanız oldu mu? Ben mi yanlış anladım acaba?
Yok.
Ama sonra da galiba karşı çıktınız. Acaba bu Türkiye'de esen özellikle imara, evet. Özellikle bu çok katlı binalara yönelik olan oluşan kamuoyundan dolayı
yok. Mı? Yani benim o konudaki tavrım başından beri çok net. Bir tarım arazilerinin, tarım yapılabilecek alanların, iki kentin estetiğini bozacak alanların yüksek katlı binalar yapılmasına karşı çıkıyorum. Gökdelen'e kategorik olarak karşı değilim ama tarım arazisi ise ve kentin silüetini bozacak arkada o görüntü nedeniyle özelliğini kaybedecek tarihsel mekanlar varsa işte o takdirde orada gökdelen yapılmasına çok katlı bina yapılmasına karşıyım. Bunu başından beri de böyle söyledim. Adaylık öncesinde de Seferihisar Belediye Başkanı iken de her daim bu görüşü savundum. Buna inanıyorum. Hala buna inanıyorum. İzmir'de çıkan bu tartışma pasaportta yapılması öngörülen bu tartışmayla ilgili ben bir beyanat vermiş, röportaj vermiş falan değilim. Ayaküstü sorulan, ya ne diyorsun böyle bir şey varmış. Bildiğim kadarıyla orada hukuki yolların tamamı tüketilmiş. Dolayısıyla yapacak bir şey yok. Yatırımcıyı da küstürmemek lazım demişti.
Tam lafınız bu evet.
Evet. Böyle demiştim.
Doğru.
Çünkü bildiğim kadarıyla hukuki süreçlerin tamamı tüketilmişti. Dışarıdan duyduğum bildiğim bilgiydi bu. Yani işte 3 kez iptali için dava açılmış, 3 kez kazanılmış, 2008 yılında daha planlaması yapılmış, ondan sonra ruhsat alınmış. Yani her şeyi bitmiş gözüküyordu.
Aziz öyle Bey'den de önce mi?
Aziz Bey dönem öncesinde Aziz Bey döneminde 2008'den itibaren süreç tamamlanmış aslında. Fakat sonra edindiğim bilgiler Mimarlar Odası'nın özellikle TMOB'un açtığı
dava var.
Davanın 5000'liğin iptaliyle ilgili bir davanın sürmekte olduğu ve bilirkişi raporunda olumlu geldiğine dair bilgi aldım. Üstelik yapılacak yerin Kadife Kale'nin silüetini bozacağı bilgisini de aldım. Dolayısıyla bu bilgiler tamamlandığında ben de iptali için gerekenin yapılması noktasına geldim. O nedenle Konak Belediye Başkanımızla da buluştuk. O zaten başından beri karşı olduğunu ifade etmişti. Şimdi bir estetik kurul kuruluyor. Bu estetik kurul marifetiyle bunun kodunun yüksekliğinin mevcut bir Hilton yüksek katlı, çok katlı binası var. Onun üzerine çıkmaması gerektiğine dair bir hazırlık yapılıyor. Dolayısıyla da ruhsat...
Bina yapılacak o zaman.
Yapılacak ama orada çünkü yani bu tapu gibi bir şey. Tapu gibi. Sonuçta alınmış bir imar hakkı var. Vatandaş ona göre, yatırımcı ona göre yatırım yapacak. Ona göre planlama yapmış. Ona göre izinlerini almış. Dolayısıyla yapılacak ama bir müzakere süreci de geçirilecek. O ruhsat iptal edilecek. O rızası alınarak tabii ki yatırımcının da ne kadar ne yapabileceği konusu onunla müzakere edildikten sonra izin verilecek. Dolayısıyla oradaki sorun bu netlikte aşılmış olacak. Öyle mi diyorum?
Peki bundan sonra başka yatırımcılar da evet, niyet ederlerse şöyle, emsal oluşturmayacak?
Yok. Çok şükür ki İzmir'in bu konuda altyapısı son derece iyi örülmüş. İzmir'de çok katlı bina yapımı ancak bizim işte Bayraklı arkası dediğimiz bölgede mümkün. Ve onun dışında herhangi bir yerde zaten böyle yüksek emsaller, yüksek kotlarla bina yapılması söz konusu değil. Böyle bir plan yok. O nedenle İzmir böyle sürprizlerle karşılaşmayacak. Yani Ankara'da, İstanbul'da bilmem ama İzmir'in böyle sürprizleri olmayacak.
Evet. Gene bu bağlamda isterseniz şeyi de sorayım. Mansur Bey son dönemde evet. Çok hedef tahtasına oturtuldu. Evet. Kendisi de açıklamalarıyla, basın toplantılarıyla kendisine yöneltilen iddiaları cevapladı. Bu aynı evet. zamanda Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde de bir kampanyaya dönüştü ve herkes Mansur Başkan'ın yanındayız dedi. Evet. Özel olarak da oradaki tartışmaları nasıl görüyorsunuz? Mansur Yavaş'a yönelik bir yıpratma kampanyası yani, var. Benzerini Ekrem İmamoğlu da yaşadı.
Biliyorum.
Siz de seçim öncesi yaşadınız aslında.
Hep yaşıyoruz. Bizim kaderimiz bu. Biz bu koltukta oturduğumuz sürece bunları yaşamaya devam edeceğiz. Ama çok şükür ki biz hukuktan, iyiden, doğrudan, adilden yana olduğumuz için bunları yaşıyoruz, onu biliyoruz. O nedenle de burada hiçbir zafiyet, hiçbir zayıflık göstermeyeceğiz. Aynı irademizle, aynı kararlılıkla bunların arkasında duracağız. Çünkü bizi seçen insanların aslında seçtikleri şey dürüstlük, tevazu, kibirden uzak bir siyaset anlayışı, kucaklayan, haktan ve adaletten yana bir siyaset anlayışı. Dolayısıyla da bunlara gözümüz gibi bakacağız, bunlara toz kondurmayacağız ve birbirimize destek olmaya devam edeceğiz. Biz Büyükşehir Belediye Başkanları olarak düzenli toplanıyoruz, bir araya geliyoruz ve bunları müzakere ediyoruz.
En son İzmir'de toplandınız galiba.
En son İzmir'de toplandık, şimdi Adana'da toplanacağız. Bütün bunları masaya yatırıyoruz, birbirimize nasıl destek olabileceğimiz konusunu konuşuyoruz. Çünkü hayat yerelde akıyor ve aslında Türkiye'nin geleceğini de yerel yönetimler belirleyecek. Ve orada üzerimize düşen sorumluluğun, yükün farkındayız. Bizler çok başarılı olmak zorundayız. Çok iyi belediyecilik örnekleri ortaya koymak zorundayız. Çünkü halkımızın buna ihtiyacı var. Türkiye'de siyasetin değişmesi gerekiyor. Tıkandı. Türkiye'de siyaset artık hayatı iyileştiren çözümler üretemiyor. Oysa yerelde insanlar bunun mümkün olduğunu görüyorlar. Başka bir tarımın, başka bir turizmin, başka bir sanayinin, başka bir yerel yönetim anlayışının mümkün olduğunu görüyorlar. Biz de bunun için birbirimizle sıkı bir dayanışma içinde birbirimize destek vermeye devam edeceğiz ve hata yapmayacağız, eksik bir şey bırakmayacağız. Mümkün olan en yüksek başarıyı yakalayacağız.
Evet.
O noktada şunu da ilave etmek isterim ben. Belki iki soruyu bir arada değerlendirecek olursak. Şimdi İzmirli Tunç Soyer'i yeni tanımıyor aslına bakarsak. Evveliyatına da dönüp bakacak olursak evet bir Seferihisar Belediye Başkanlığı. Ama onun da öncesinde bir Çittasunov hareketinin İzmir'de vuku bulması. Evet. Onun da öncesinde bir Expo Genel Sekreterliği. Dolayısıyla İzmir'e katkı koyabilecek çalışmalar için geriye dönüp baktığımızda bir yerlerde mutlaka Tunç Soyer ismini rastlıyoruz. Dolayısıyla ve akabinde de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Şimdi ben 9 ay öncesine dönmek istiyorum. Adaylık sürecindeki sokakta, sahada gördüğünüz teveccühle sandıktan çıkan oy oranı sonucundaki karşılaştığınız teveccühü nasıl okudunuz? Tunç Soyer bunu nasıl değerlendirdi? Bir de gelinen aşamada 9 ay sonrasına baktığımızda CHP Genel Merkezi'nin yaptırdığı bir CHP'li belediyeler evet. arasındaki ankete de rastlıyoruz. Evet. Bu geçen zaman zarfında da oy oranınız 31 Mart'a göre 3-3,5 puan aralığında arttığını evet. görüyoruz. Bunu nasıl evet. değerlendirelim?
Ya bununla hem iftihar ediyorum ama daha önemlisi bundan besleniyorum. Yani bizim uğradığımız saldırıların işte siyasi çirkinliklerin ne derseniz deyin adına panzehiri bu teveccüh. Yani o kadar güçlü bir şey ki ne yorgunluk bırakıyor insanda, ne moral bozukluğu bırakıyor. Tam tersine tekrar güç topluyorsunuz, tekrar enerji topluyorsunuz, tekrar çalışma azmine kavuşuyorsunuz ve gerçekten sadece ve sadece buradan besleniyorsunuz. O nedenle bu çok değerli. Gerçekten buna nazar değmesin istiyorum. Yani bununla ancak yol alabiliyoruz çünkü. Bizim en büyük gıdamız bu. Biz vatandaşımız yüzü güldükçe, memnuniyetini gördükçe daha çok çalışma azmini yakalıyoruz. Daha çok mücadele etme azmini yakalıyoruz. O nedenle benim en kıymetli varlığım İzmirlilerin gösterdiği bu iyi niyet, bu takdir, bu teveccüh eksik olmasınlar. Onların bu güvenine layık olmak için canla başla, aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Çok net.
Peki bir Ankara görüşmeniz vardı. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları olarak bir araya geldiniz. Hatta ilginç sahnelere de yol açan bir toplantı. Sandalye krizi yaşandı. Siz de yanındaydınız herhalde değil mi?
Evet, tutmaya çalıştım ama
tutamadınız değil mi? Peki. Şimdi orada bir WhatsApp grubu kurulacağı söylenmişti. Kurulmuş da. Daha sonra Hürriyet Gazetesi'nden Abdülkadir Selvi'nin yazısından öğrendik ki kurulduğuyla kalmış.
Aynen öyle oldu.
Bu WhatsApp işlemediğine göre acaba temasınız da kesildi mi?
Evet.
Ankara'dan projelerinize destek alabiliyor musunuz? Çünkü bununla bağlantılı herhalde Mehmet Ali'de Buca metrosunu ve diğer büyük ödenek gerektiren projeleri soracaktır. Evet. Dolayısıyla Ankara ile aranız nasıl?
Ya o gün aslında çok büyük bir umutla gittik oraya. Yani çünkü o kadar güzel bir tablo vardı ki, başta Sayın Cumhurbaşkanımız, onun iki kanadında bir tarafında Büyükşehir Belediye Başkanları, karşılarında hükümetin bütün bakanları. Yani böyle bir tablo Türkiye'de herhalde hiç yaşanmamıştır. Belediye başkanları olarak bizler doğrudan doğruya bakanlara taleplerimizi, bekleyen konularımızı, onlara ne yapmasını istediğimizi açıkça yüzlerine söyleme fırsatı bulduk. Bu müthiş bir fırsattı. Ya o nedenle de çok büyük bir umut ve çok büyük bir mutlulukla döndük. Fakat 11 Eylül'de o gün, neredeyse işte 3 ay geçti. Ne yazık ki o günden bugüne o toplantıda konuşulanların gerekleriyle ilgili bir şey yapılamadı, üretilemedi ve maalesef buradan yol alamadık. Yani bir Buca metrosu var, çok şükür onun onayı geldi. O çok kıymetliydi.
Siz o gün sormuş muydunuz Buca metrosunu?
Tabii ki. O gün sorduğumuz şeylerden sadece bununla ilgili çok pozitif bir gelişme olduğunu söyleyeyim. Yani nihayet onay aldık. Ama mesela elektrik fabrikası. Elektrik fabrikası öyle bir şey ki, ben işte biliyorsun 31 Mart seçimlerinden sonra 8 Nisan'da mazbatayı aldım. 14 Nisan'da yapılan ihaleye girip 35 milyon vermeyi taahhüt ettik ve ihaleyi kazandık. İhale yapmıştı biliyorsunuz Hazine Bakanlığı. Üzerinden 8 ay geçti. Ben Cumhurbaşkanımızın huzurunda Hazine Bakanımıza da sordum aynı soruyu. İşte dediler ki şirketin, kamu şirketinin girmesi uygun değil. Dedik ki yani bu aslında ticari bir şirket. Bizim Büyükşehir Belediyesi'nin bir şirketiyle ihaleye katılmıştık. İsterseniz bu şirket üzerinden kabul ederseniz, isterseniz kamu yararı gerekçesiyle kabul edersiniz. Çünkü sonuçta bu bina İzmir'in malı ve siz o binayı koruma altında tescilli bir bina olsa aslında uygun olarak restore edip kamu için kullanabilirsiniz. Ticaret yapamazsınız mesela orada. Dolayısıyla zaten bunu kamunun alması lazım. İzmir'in malını İzmirlilerin alması lazım. Belediyenin alması lazım. Açıkçası bu. Ve biz orayı gerçekten kamu için kullanacağız. Kütüphane yapacağız, müze yapacağız. Gençler için yaşam alanı yaratacağız orada. Ve üstüne 35 milyon para vermeyi göze almışız. Yani aslında devletin demesi lazım ki al kardeşim şunu, üstüne para vermesi lazım. Tedavi edin, rehabilite edin. Kullanın bunu İzmirli için. Şimdi ne yazık ki buradan bir yol alamıyoruz mesela.
Yani Ankara'da mı takılıyor bu?
Ankara'da takılıyor. Yani ihalenin onaylanması lazım. Beklediğimiz şey bu. Bizde onaylanırsa devletin kasasına 35 milyon lira para ödeyeceğiz ve bu binayı restore edip İzmir'e kazandıracağız. Şimdi mesela bunun hiçbir hani mantığını anlayabilmiş değilim. Gerekçesini çözebilmiş değilim. Nasıl olur da hani bunu bize kullandırmazlar, bu ihaleyi onaylamazlar. Bunun gibi çok başlık var. İşte Balıkçı Barınağı var. Bostanlı'daki kıyı kenar projeleri var. Çok başlıklar var. Bunların hiçbiriyle ilgili yol alamadık. Şimdi Çiğli'yi bekliyoruz. Yani diliyorum ki
tramvayla ilgili.
Tramvayla ilgili onay bekliyoruz. Bütün eksiklikleri tamamlanmış durumda. Sadece bir onay. Size şunu söyleyeyim.
Kasti mi bekletiliyor? Bu yani, kanaat oluşuyor mu sizde?
Yani belki de sistem tıkandığı için. Yani düşünebiliyor musunuz? Şimdi bir ihaleyi Cumhurbaşkanı onaylayacak. 35 milyon lira bedelli bir ihaleyi Cumhurbaşkanı onaylayacak. Ne gerek var? Yani belediye, bakanlıklar, hükümet niçin var? Türkiye'nin her yerindeki ihaleyi siz Sayın Cumhurbaşkanı'nın onayına tabi tutarsanız sistem tıkanır. Yani 82 milyonluk dev bir ülkeden bahsediyoruz. İzmir'deki elektrik fabrikasının ihalesini Cumhurbaşkanı niye onaylasın? Ama sistem böyle kurulduğu için belki de dediğim gibi bir art niyet yoktur. Ama sistemin tıkanıklığından söz ediyorum. Size şöyle bir örnek vereyim. Şimdi ekonomik kriz var bütün dünyada, Türkiye'de, şu ya her yerde yaşanan bir ekonomik daralma var. Doğru. Değil mi? Bakın biz Buca metrosu için onaylandığı anda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan 80 milyon euro protokol imzaladık. Çok düşük faizli ve çok uzun vadeli kredi aldık. Hemen arkasından Frans Kalkınma Ajansı'ndan 100 milyon dolarlık bir ikinci kredi aldık. Şimdi bunlar aslında o kadar kıymetli ki hani her yerde insanlar durmuş ve bekleme halindeyken, yatırımlar dururken İzmir o kadar büyük bir güven telkin ediyor ki yatırımcıya, finansçıya daha ortada hiçbir şey yokken 80 milyon euroluk bir krediyi onaylıyorlar. Şunu söylemek istiyorum. İzmir eğer önünde bir engel olmazsa muazzam büyüyecek, dünyayla çok entegre olacak ve çok önü açık bir kent. Bizim tek talebimiz hakikaten önümüz açsınlar. Yani biz bu yatırımları gerçekleştirmek istiyoruz. Bakın şu anda devam etmekte olan Narlıdere metrosu belki de şu anda Türkiye'nin en büyük yatırımı, biliyor musunuz?
Ne kadar toplam?
Yani şu anda milyar dolarlarla ifade edilebilecek bir noktadayız ve takviminde giden, hiç aksamadan finansmanı sağlanan ve gününde de açılacak. Buca metrosu 1 milyar 70 milyon dolarlık bir proje. 1 milyar 70 milyon dolarlık bir proje ve biz bunu tamamen kendi öz gücümüzle yapacağız. Ne İstanbul'da ne Ankara'da biliyorsunuz.
Tabii.
Hükümet eliyle yapılır
metrolar. Hatta Ankara devredildi.
Aynen öyle.
Ulaştırma Bakanlığı devredildi.
Aynen öyle ama biz İzmir'de kendi gücümüzle yapıyoruz. Kendi ekonomik kaynaklarımızı kullanarak yapıyoruz.
Buca'yı mı kendi gücümüzle?
Buca'yı da. Evet. Narlıdere'yi de. Yani Çiğli'yi de öyle yapacağız. Dolayısıyla biz buna muktediriz. İzmir çok güçlü bir şehir. Çok güçlü kaynakları olan bir şehir. Çok güçlü kaynak üretebilen bir şehir. Yurt dışından da kaynak bulabilen bir şehir. Dolayısıyla bizim önümüzü açsınlar. Biz yolumuzda yürüyeceğiz. Hem bu İzmir'e hem bu millete çok büyük değerler kazandıracağız. Buca metrosu belki de Türkiye'nin en büyük yatırımlarından biri olacak.
Evet.
Dolayısıyla bizim beklentimiz Sayın Cumhurbaşkanımızdan da hükümetimizden de İzmir'e hep birlikte sahip çıkmamız lazım. Bunlar benim şahsi projelerim değil hiçbiri. Veya sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin projeleri değil. Bu sonuçta İzmir'e mal olacak. Ve burada herkesin katkısının olması lazım. İzmir, İzmirlilerin, hepimizin. Yani burada siyasi parti ayrımı yapmak söz konusu değil. Buna el birliğiyle sahip çıkmamız lazım. Bu hepimizin hayatını iyileştirecek, İzmir'in yaşam kalitesini, İzmirlilerin yaşam kalitesini yükseltecek projeler bunlar.
Evet. Peki bu noktada o zaman dönüşünü sormak istiyorum. İzmir'de bu konu aslında yeni bir konu değil. Geriye dönüp baktığımızda yine birkaç yıl öncesinden bir türlü çözüm arayışı içerisinde tıkandığı noktalarla birlikte stat mevzularımız vardı, hatırlayacak evet, olursanız. Evet. Dolayısıyla oradaki onay süreci ve İzmir'le ilgili diğer projelerdeki onay süreciyle ilgili hep İzmir ve Ankara arasındaki bağlantı kopukluğundan bahsedildi. Kamuoyunda bu şu şekilde de dillendirildi. Bu İzmir'e mi kasıt yoksa İzmir'deki CHP'li yönetimi mi kasıt diye. Evet. Var mıdır böyle bir durum sizce?
Ben size şunu söyleyeyim. Biz İzmir'de Adalet Kalkınma Partisi meclis üyelerimizle İzmir Büyükşehir Meclisi'nde gayet uyumlu bir çalışma sergiliyoruz. Aldığımız kararların %90'ı oy birliğiyle geçiyor. Birlikte bir şey yapmaya çalışıyoruz. Yani hakikaten kimsenin kimseyi dışlamadığı, hiç kimsenin dışarıda bırakılmadığı bir İzmir hayal ediyoruz. Sonuçta çünkü İzmirli bunu ölçüyor, takip ediyor, izliyor ve değerlendiriyor, takdir ediyor bir şekilde. Bizim böyle bir işbirliği ve uyum içinde çalışmak gibi bir tercihimiz var. Adalet Kalkınma Partisi meclis üyesi arkadaşlarımızın da aynı düşüncede olduğunu düşünüyorum. Bizim İzmir'de başardığımızı Ankara'nın başarmasını istiyoruz. Bizim Ankara'dan beklentimiz o. Biz İzmir'de birbirimizle uyum içinde birlikte İzmir için iyi şeyler yapma iradesini ortaya koyabiliyoruz. Ankara'nın buna destek olmasını bekliyoruz. Ankara'nın İzmir'in içinde yaşadığı uyuma, birbirini kucaklamasına, birbiriyle hareket etmesine, ortak irade koyabilmesine destek olmasını bekliyoruz. Bizim Ankara'dan beklediğimiz bu.
Peki bu şununla ilişkilendirebilir miyiz? Özellikle seçim dönemlerinde geriye dönüp baktığımızda AK Parti'nin İzmir için projelerine İzmir'den onay çıkmaması ya da İzmirli'nin bunu onaylamaması. Örnek gösterecek olursam Binali Yıldırım'ın İzmir'de adaylık süreci içerisinde İzmir adına dile getirdiği büyük bir proje vardı. Neydi o? Evet. Körfez Geçiş Projesi.
Ama bu projeler...
Çılgın projeler.
Çılgın proje ya da... Çılgın. Evet. Yani çünkü sonuçta bilim insanları... meslek odaları, o günkü belediye yönetimi, bunların elinde bulunan ulaşım master planı nedeniyle herkes karşı çıktı. Yani sonuçta bilimsel bir dayanağı, bilimsel bir temeli ve gerçekten İzmir'e üreteceği gerçekçi çözümler olduğuna inanılmış olsaydı buna kimse karşı çıkmazdı. Ama ne yazık ki fazla çılgın bulundu ve uygulama imkanı olmadığına karar verildi. Açılan biliyorsunuz davalar, karşı çıkışlar, bilimsel raporlar. Yani ama hakikaten o yeri gelmişken söyleyeyim, o geçişin olduğu noktada biliyorsunuz şimdi bizim UNESCO mirasına başvurduğumuz bir Gediz Deltası var. Flamingo yürüyor bu şehirde. Hem de dünyanın belki de en çok flamingo üreyen alanlarından birindeyiz biz. Başka bir dünyada metropol yok içinde flamingo yürüyen. Böyle bir şehirdeyiz ve biz oraya beton atarak bir köprü yapmayı düşündük mesela. Bu gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Bırakın bütün bilimsel raporları bir tarafa. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü bu yani bize bu doğanın bahşettiği ve binlerce yıllık bir miras. Siz ben rahat hareket edeyim diye bu mirası yok sayamazsınız. Bir cümle söyleyeyim. Bir belediye başkanının asli görevinin kentin doğasını ve tarihini koruması olduğunu düşünüyorum. Bakın hepsi su, elektrik, köprü, temizlik, şu bu hepsi sonradan gelir. Asli görevi bir belediye başkanının o kentin doğasını ve tarihsel mirasını korumaktır. Neden? Çünkü o benim babamın malı değil. Yani o bana binlerce yıldan, hele böyle bir kadim şehirde binlerce yıldan gelen bir mirastır. Benim bir kere asli görevim bunu benden sonraki nesillere toz kondurmadan devretmeyi başarmaktır. Bizim asli görevimiz buyken oraya bir köprü, buraya bilmem alt geçit böyle bir şey söz konusu olmamalı. O nedenle karşı çıkıldı zaten. Yoksa bir siyasi kasıt, siyasi bir sığlık eseri bir reddediş değil.
Peki şunu da sormak istiyorum. Bu sözünü ettiğiniz İzmir için önemli projelerin onayı ile ilgili olarak... Kısa sürede halledileceğine, imza olacağına inanıyor musunuz? Yoksa bir 9 ay sonra yeniden bir araya geldiğimizde örneğin yine bunları konuşuyor olur muyuz?
Yok. Yani ben şuna inanıyorum. Biz hepimiz birbirimize muhtacız. Bir bakmayın 82 milyonluk büyük bir ülke, dev bir ülke diyoruz ama sonunda bizim birbirimize ihtiyacımız var. Biz birbirimize muhtacız. Bu memlekette yaşayan 82 milyon insanı kastediyorum. Biz birlikte hareket etmek mecburiyetindeyiz. Biz birbirimizin paçasından çekiştirmekten vazgeçmek zorundayız. Bizim birbirimizden alacağımız, birbirimize vereceğimiz çok şey var. Ve eğer bunu becerebilirsek biz dünya liginde, diğer ülkeler nezdinde başka bir yere gidebileceğiz. Burada ürettiğimiz yaşam kalitesini bir tık yukarıya çıkartabileceğiz. Benim siyaset yapma sebebim bu. Ben bu memleketin potansiyellerini görüyorum. Sahip olduğu zenginlikleri biliyorum. Ve buna uyumlu bir hayat yaşamıyoruz, bunu görüyorum. Dolayısıyla da buna uyumlu bir hayat yaşamak mümkün, onu biliyorum. Çünkü o potansiyeller buna imkan veriyor. Engelleyen ne? Siyaset. Bizim bu siyaseti yeniden tanımlamamız. Siyasetin kodlarını, şifrelerini yeniden çözmemiz. Ve başka bir siyaset anlayışını hakim kılmamız lazım. Siyasetin performans üzerinden bir rekabete dönüşmesi lazım. Paçadan çekiştirici, işte efendim şey yapan... ya şimdi aklıma geldi, söyleyebilir miyim bir örnek?
Buyurun buyurun.
Yani işte bugünkü su kesintisi meselesi nedeniyle bir tweet atılmış mesela, gördüm. Bir tarafta ben dans ediyorum, öbür tarafta su doldurmaya çalışan insanlar var. İşte al dans et sen filan diye bir şey var. Şimdi ya 9 Eylül töreninde işte eşimle beraber dans etmişiz. Sanki onlar orada su çilesi çekerken biz orada dans ediyoruz gibi bir algı. Ya bu siyaset olmamalı yani, bu nereye götürür ki? Yani bu gerçek değil. Ben o saatte orada şeyin başında İSU'da çalışan arkadaşlarımızla işte baklava taşıyordum. Onların morallerini yüksek tutup işte o yağmur altında çünkü çalıştılar saatlerce uykusuz şeysiz. Neyse dağıttım belki, kusura bakmayın.
Dağıttınız derken araya gireyim ben de o. Evet, dans mevzusu biraz tarkanla da dediniz ki ya sürekli dans eden adam görüntüsü de vermek istemiyorum.
Evet.
Onun için dans etmeyeyim dediniz ama evet. Biraz dans konusu herhalde
ya
çok...
Ya yok böyle bir öyle, şey. Yok böyle bir şey.
Hayat... Dansı seviyorsunuz
herhalde. Yok öyle yok bir şey mu? De yok. Peki. Yok öyle bir şey.
Evet.
Yani gerçekten yok. Samimiyetle söylüyorum, yok. Ama neden öyle denk geldi üst üste?
Öyle kara verince. Herhalde siyasetçiler birazcık da değil mi?
Daha dikkatli olmamız lazım. Daha ağır oturmamız lazım.
Estağfurullah değil de hayır. Ağırdan ziyade o kareler daha sonra başka bir felaket anında vesaire i̇şte birleştirilebiliyor.
Ama bu doğru değil.
Doğru değil.
Yani Gülkan Beyciğim, bu gerçekten doğru değil. Yani bu dans etmesin o zaman insanlar. Yani değil, bu benim aleyhime bir gün kullanılır doğru diye dans etmesinler. Veya işte bisiklete binmesin veya şey yapmasın. Ya böyle bir hayat yok. Yani bu doğru değil.
Doğru.
Biz hepimiz gerçekten hayatımızı sürdüreceğiz ve bunu sürdürürken de bu memleketle ilgili bir sorumluluk, bir vicdan taşıyacağız. Hangi görevi yaparsak yapalım ve birbirimize muhtaç olduğumuzu bileceğiz, birbirimize ihtiyacımız olduğunu bileceğiz. Ve birbirimize empati yapmayı becereceğiz, bunu başaracağız. Bunu yaparsak gerçekten başka bir siyaset mümkün ve başka bir siyaset mümkün olursa da dünyada bizi tutacak güç yok. Bu memleket çok dinamik bir memleket. Çok pırıl pırıl bir genç nüfusa sahip, inanılmaz yaratıcı, çalışkan, genç, pırıl pırıl bir nüfus ve biz dünyayı arkamıza takarız. Evet. Ben buna inanıyorum. Onun için siyaset yapıyorum.
Bir gazeteci olarak siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
Hangi konu?
Siyaset profilinin değişmesi, siyasetçi profilinin değişmesi dolayısıyla sevgili Tunç Başkan çok güzel bir noktaya değindi ama şimdi gazeteci olarak gündemi de yakından takip eden bir isim olarak gündem bazen saniyesinde değişebiliyorken, farklı bir noktaya gidebiliyorken acaba işin yönetim ve siyaset ayağında bu dönüşüm ne kadar sürede mümkün olur? Çünkü bir taraftan zaman da geçiyor.
Tabii. Şimdi 31 Mart'ta Türkiye'de tabii siyasetin bir algısı değişti. Yani bir bambaşka bir rüzgar geldi. Sayın Başkan'ın da içinde bulunduğu bir rüzgar aslında Türk siyasetini bambaşka yere doğru getirdi. O noktada aslında siyasetin paradigması da değişiyor. Algıya çok önem veriliyor. Evet. Siyasetçiler birazcık daha şeffaf. Kendi bireysel hayatlarına, özel hayatlarına daha dikkatli, daha özenli,
doğru,
kullandıkları dile daha özenli olmaları gerekiyor. Böyle
çok
bir döneme
doğru
girildi. Ama bununla beraber gençleşen, dinamik, atak, ondan sonra bir belediyecilik anlayışıyla bir siyaset...
Ve samimi,
doğru. Onu bir rüzgara dönüştürmek gerekiyor.
Evet.
Önümüzdeki döneminde siyasi aktörleri bunu doğru kullanan isimler
çok
olacak. Ondan katılıyorum ama
bu puan artışının içinde o da var, evet, o zaman. Onun tabii da payı vardır diye
yani
düşünebilirim.
Yani şeffaflık var bence. Şeffaflık var. Tevazu var. Çalışkanlık var. Kucaklama gayreti var. Biraz belki vizyon var. Ama bence siyasetin yeni şifreleri bu sözcüklerden oluşacak. Yani
doğru,
tevazu, şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, demokratlık, adil oluş, adalet anlayışı ve vizyon. Yani bunlar herhalde daha
doğru
belirgin şey olacak.
Şimdi, çıkacak. Sevgili Başkan, biz biraz para pul işlerini soralım.
Tamam.
Ondan sonra da birkaç zor sorum olacak.
Tamam.
Şimdi para pul derken siz az önce şeyi söylediniz. Bucayı biz kendi bütçemizle
tabii
yapacağız. Ben tam anlayamadım onu.
Şöyle.
Yani bayağı büyük bir rakamdan bahsediyoruz.
1 milyar 70 milyon dolar.
Dolar. Buna şeyi de eklerseniz Narlıdere, Çiğli.
Çiğli 75-80 milyon dolar.
İBB'nin böyle bir bütçesi var mı?
Hayır. İBB'nin borçlanma kapasitesi var.
Ha, borçlanma kapasitesi var.
Bakın Avrupa İmar Kalkınma Bankası'ndan aldığımız 80 milyon euro aslında çok çeşitli finans kuruluşlarının önünü açtı. Çünkü neden biliyor musunuz? Çin'den mesela birçok yatırımcıyla görüştüm ben. Tayvan'dan, dünyanın birçok yerinden birçok yatırımcıyla görüştüm. Herkes, aslında bütün yatırımcılar, Dünya Bankası gibi, IFC gibi, işte Avrupa Yatırım İmar Kalkınma Bankası gibi bir dünya ölçeğinde saygın bir finans kuruluşunun ilk atışı yapmasını bekledi. Şimdi onlar bu güveni görünce rahatladılar. Şimdi onlardan çok daha rahat finansman bulabilecek noktaya geldik. Kullandıkları sözcükler, yaklaşımlar falan her şey değişmeye başladı. Bunu bekliyorlardı. Arkasından Frans Kalkınma Ajansı'nın 100 milyonluk bir şeyi, ay sonunda Dünya Bankası ile bir görüşmemiz olacak. Ocak sonunda oradan muhtemelen 200 milyon dolarlık bir başka bir şey gelecek. Bunlar çok düşük faizli ve çok uzun vadeli krediler. Dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi kurumsal kapasitesi o borcu o vadelerde ödeyecek güce sahip. Orada bir sıkıntı yok. Bütün mesele, Türkiye'de hiçbir şehrin sahibi olmadığı bir özelliğe sahip İzmir. Böyle bir kriz anında hiçbir şehirde, hiçbir belediye bu kadar yüksek montanlı krediler bulamazken İzmir bulma kapasitesine sahip.
Kredi notunuz mu yüksek?
Kredi notumuz yüksek. Evet. Bir de güven duyuyorlar. Yani bugüne kadar aldığı kredileri zamanında ödemiş Büyükşehir Belediyesi. Aksatmamış. Faizini, ana parasını, her şeyi vaktinde ödemiş. Dosya hazırlanma safahatında büyük bir şeffaflık var. Yapılan ihalelere duyulan bir güven var. Bütün bunlar bir arada. Yani o Avrupa ihale sistemi o kadar ince eleyip sık dokuyor ki, yani aldığımız nefesi takip ediyorlar. O krediyi öyle kolay vermiyor. Her şeyi takip ediyor. Açtığın ihaleyi, o ihalenin sonuçlarını, aldığın alımları, yaptığın yatırımları, her şeyi takip ediyorlar ve ondan sonra bunu kabul eder noktaya geliyorlar. Özetle bunun önü açıldı. O yüzden çok kıymetli bir adımdı ve çok şükür 2020'de başlıyoruz. Ve benim görev sürem içinde de inşallah o metroya binip seyahat edeceğiz.
Peki bundan bağımsız, kredilerden bağımsız İBB'nin kasa durumu nedir? Şunu sormak için soruyorum. Çünkü yarın bildiğim kadarıyla burada gazeteci arkadaşlar bana notlar yolladılar.
Evet.
Yarın bir taşınmazlarınızı satıyormuşsunuz herhalde. Yarın bir ihale var galiba.
Tabii.
O taşınmazları niye satıyorsunuz?
Şöyle, yani şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin belki de en zor yılını yaşayacağız 2020'de. Şu nedenle çok zor. Geçmiş dönemde alınan kredilerin, döviz bazlı kredilerin, dövizin geçen dönemde hızlı artışı nedeniyle çok ciddi bir miktarı 2020'ye denk geliyor. Dövizin normal artışı söz konusu olsaydı 2020'de bu da yaşanmazdı. Ama o büyük artış 2020'de yapılan ödemeleri çok olumsuz etkiledi. Orada büyük bir daralma ve sıkıntı yaşayacağız. Belki de tarihin en zor senelerinden birini yaşayacak İzmir Büyükşehir Belediyesi, ama dediğim gibi bunlar çok rahatlıkla kurumsal kapasitenin gücü nedeniyle aşılabilecek. Ama bizim de tabii ki bu palyatif tedbirler bir kısmı, o gayrimenkullerin satışı. Ama bir yandan da almayı sürdürüyoruz. Biliyorsunuz işte elektrik fabrikasını alalım istiyoruz. Hemen 35 milyonu verelim istiyoruz. Bir yandan almaya da devam edeceğiz, kamulaştırmaya da devam edeceğiz. Bütün o programlarımız devam edecek. Ama böyle satışını yapacağımız gayrimenkullerimiz de var.
Peki burada İzmirli şunu düşünür o zaman, 2020 yılı için bunu söylüyorsak, dolayısıyla yaşanabilecek sıkıntının acaba İzmirli'ye bir zam şeklinde ya da çeşitli kategorilerde ücret artışı olarak bir yansıması olacak mı diye ister istemez İzmirli bunu düşünecektir.
İlk
şu an.
İlk sorduğunuz, onu da çok net söyleyeyim bu vesileyle. İzmir Büyükşehir Belediyesi yaptığı stratejik plan nedeniyle önümüzdeki 4 yıl içinde büyük bir hızla yatırımlarını yapmaya devam edecek. Yaşanan sıkışıklık teknik bir sıkışıklık. Sadece teknik bir sıkışıklık, ama bunu atlatacak gücü var Büyükşehir Belediyesi'nin. Dediğim gibi biz 1 milyar 70 milyon dolarlık bir yatırıma gözümüzü kırpmadan giriyoruz. Hiç tereddüt etmeden giriyoruz. Ve böyle bir tehdit yok İzmir için. Biz İzmir'de stratejik planımızda öngördüğümüz tüm yatırımları 2020'den başlayarak tıkır tıkır yapacağız. hiç problemsiz yapacağız.
O zaman bu akabinde şunu da getirmez mi Sayın Başkan? Avrupa Birliği özellikle işte kredi veren kuruluşlar bunu nefes alışlarınızı bile takip ediyor derken tabii. Dolayısıyla yapılacak olan projenin hayata geçtikten sonraki işleyişi
tabii.
Ne kadar fayda sağladığı, ne kadar varsa zarar getirdiği tabii. Dolayısıyla bu sonraki aşamalarda kullanmak istediğiniz kredilerin başvurusunda da karşınıza çıkacak bir karne
tabii.
Olacak.
Tabii zaten
ya da yatırımların ne doğrultuda ilerleyeceği bundan sonraki süreçte.
O karne hep yıldızlı, takdirli olduğu için zaten bu süreç bu şekilde devam ediyor. Yoksa etmez. Yani o 80 milyonu mümkün değil vermezler. O karne sicil, temiz olduğu için bu devam ediyor.
Evet. Şimdi sevgili başkan biraz özel sorular var.
Buyursunlar
efendim. Şimdi dansla beraber tartışılan, kamuoyuyla tartışılan bisiklet meselesi de vardı.
Evet.
Ben işe bisikletle gideceğim demiştiniz. Bisikletle öyle de görüntüler vermiştiniz. Biz ulusal medyada da bu görüntüleri izledik.
8 aydır her gün bisikletle gidiyorum.
Efendim Mercedes diyorlar.
Mercedes var.
Ama
her yere gitmeme imkan yok. Ben 8 aydır her gün evimden işe sabah bisikletle gidiyorum. Ve mümkün olan her yere de bisikletle gidiyorum. Yani hava gazı fabrikasında bir toplantı varsa konak hava gazı fabrikası arası 10 dakika 15 dakika maksimum bisikletle. Dolayısıyla bisikletle gidiyorum. Ya da ticaret odasında veya işte konak civarında kemer altında veya biraz daha işte üç kuyular tarafında asansörde hepsine bisikletle gidiyorum. Ama tabii ki menemene mümkün değil tabii, yani tabii. O zaman arabayı kullanıyoruz. Ama benim yapmaya çalıştığım şey aynı zamanda bir örnek oluşturmak isteği. Hı-hı. Yani bisiklet kenti olmalı İzmir. Hı-hı. İzmir'de
seçim sloganınızda da var.
Kesinlikle bu. Yani bisiklet hem çok sağlıklı bir araç, hem çok temiz bir ulaşım aracı, hı-hı, hem çok kenti rahatlatan bir ulaşım aracı. Dolayısıyla İzmir'de bunu mümkün olduğu kadar geliştirmek istiyoruz. Buna uygun da bisiklet yolları yapmaya başladık. Şimdi Fevzi Paşa Bulvarı'nda bir şeridi inşallah yani kentin içine doğru da sokacağız. Hı. Sadece sahil şeridinde kalmayacak. Hı. Kentin içine, kılcallarına da sokacağız.
Evet. Peki bununla ilgili özür dilerim. Siz yapıyorsunuz bu uygulamayı. Çok da güzel İzmirliler tarafından biliyorum ki alkış da alıyor, takdir ediliyor. Peki bunu daha da yaygınlaştırmak adına ekip arkadaşlarınızın arasında şube müdürlerine ya da birim müdürlerine hatta skalayı bir çıta daha yükselteyim. Ticaret odası başkanına, sanayi odası başkanına, esnaf odası başkanına önerdiniz mi? Aranızda bununla ilgili mutlaka bir diyalog geçmiştir.
Şöyle ticaret odasında bir toplantıya girdiğimde yönetimden
kızmasınlar bu arada
yok
bana ama.
Çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki ya ben de bisikleti çok seviyorum başkan ama dedi hani takım elbiseyle bisiklete binmeyi bir türlü kendime yakıştıramıyorum dedi. Ama seni gördükten sonra dedi ben de bineceğim dedi. Şimdi mesela böyle algılar var. Hani işte onlar da kırılıyor. Çocuklar daha fazla özenmeye başladılar. Yani belediye başkanlarının böyle bir misyonu var. Bizim yediğimiz, içtiğimiz, oturuşumuz, kalkışımız, giyinişimiz, her şeyimiz aslında örnek oluyor. Evet yani çocuklar, gençler özellikle bunu izliyorlar. Örnek alıyorlar. Dolayısıyla bunun öyle bir faydası olduğuna inanıyorum ve bisiklet kültürünün İzmir'de gelişeceğini düşünüyorum.
Peki. Geriye döneceğim. Çok özür diliyorum. Aklıma bir soru geldi.
Buyurun.
Bu detayda değerlendirebilirsek iyi olacaktır. Şimdi tramvayla ilgili olarak çalışma. Alsancak Güzelyalı 3 kuyular tramvayı biliyorsunuz özellikle Alsancak'ın göbeğinden geçtiği noktada evet, çeşitli sistemleri de beraberinde getirdi. Şimdi Çiğli ile ilgili çalışma var. Bu gözetilerek mi yapılıyor tabii, tabii, çalışma? Benzeri sistemleri ileride Çiğlililerden de duyar mıyız?
Yok, hayır. Çiğli projesini de Çiğlilerin takdirine açtık. Daha da çok bunun üzerinde konuşacağımız bir noktaya getireceğiz. Ama Alsancak'la ilgili de şunu söyleyeyim tam yeri gelmişken. O Hocazade Camii'nden sonra döner yasağı, oradan itibaren trafiği yer altına alacağız. Bunun ihalesini de çıkıyoruz. 2020'nin başında çıkacağız. Hava gazı fabrikasına kadar trafiği yer altına
alacaksınız.
Dolayısıyla Alsancak Garı'nın önü aslında bir büyük meydana dönüşecek. Hı hı. İzmir yaklaşık 15 bin metrekare büyüklüğünde bir yeni meydan, yeşil alan kazanmış olacak. Ve orada biliyorsunuz İzmir'in en sıkışık, hani trafiğinin
doğru,
en bağlı noktalardan biridir. Orada mesela onu yer altına almış olmamız hem tramvayın oradan gidişini rahatlatmış olacak, hem oradaki trafik akışını çok rahatlatmış olacak, hem de aslında kent yeni bir yeşil alan kazanmış olacak. Bunun gibi iki noktada daha hemen yapacağımız trafiği yer altına alma çalışması
neresi
var. Karşıyaka iskelesinin önü. Orada da bir felaket var biliyorsunuz. Yani insanlar yolun üzerindeler sürekli ve çok akan bir yaya trafiği var orada. Orada da trafiği yerin altına almamız yine karşı yakada geniş bir meydan kazanılmasını sağlayacak. Evet, zor sorular.
Zor soru şey, yandaş medya çok diline dolamıştı bir dönem. Yurt dışına çok çıkıyorsunuz diye.
Evet.
Seferihisar Belediye Başkanı'yken herhalde çok çıktığınız, hatta en çok çıkan belediye başkanı olduğunu. Bilmiyorum, Büyükşehir'de ben tam takip edemedim. Halen çıkmaya devam ediyor musunuz?
Evet, edeceğim de.
Ne yapıyorsunuz sevgili başkan?
Şimdi bakın, İzmir'in bana en büyük problemi nedir diye sorarsanız, ulaşım, işte çöp, hepsini sıralayabilirim. Ama ben hepsinden daha büyük bir problem olduğunu düşünüyorum. O da bu şehir bir dünya şehri olabilecekken uzunca yıllardır büzüşmüş, büzüşmüş, sert bir kabuğun içine sıkışmış kalmış ve gerçekten o dünya kenti olma hüviyetini kaybetmiş. İzmir yüzlerce yıl boyunca Akdeniz Şanağı'nın öncü kenti olmuş. En büyük ticaret hacmi İzmir'den yürütülmüş. Onun için İzmir Uluslararası Enternasyonel Fuarı daha 30'larda kapısını açmış, bütün dünyaya ev sahipliği yapmaya başlamış. Son 50-60 yıldır bu büzüşme başlamış. Ve İzmir sanki bir dünya kenti değilmiş gibi bir hayat sürülmüş. Şimdi bizim tekrar İzmir'i bir dünya kenti yapmamız gerekiyor. Nasıl yapacaksınız bunu? Oturduğunuz yerden yapamazsınız.
Görmeniz gerek.
Hayır, sade görmek değil. İzmir'i dünyaya taşımanız gerekiyor. Dünyayı İzmir'e davet etmeniz gerekiyor. Nasıl yapacaksınız bunu? Gidip davet etmeniz lazım. Kentler arasında öyle bir rekabet var ki bugün dünyada. Bırakın ülkeler arası rekabeti. Asıl rekabet kentler arasında yaşanıyor. Çünkü kentlerin dünyasına gidiyor bu dünya. Ve bu kentler asılıyorlar. O rekabet inanılmaz ciddi süren bir rekabet. Hiçbir yatırımcı eğer siz asılmazsanız sizin kentinize gelmiyor. Hiçbir turist eğer asılmazsanız sizin kentinize gelmiyor. Asılmanız lazım. Öne çıkartacak büyük uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmanız lazım. Hemen söyleyeyim. Terra Madre, dünyanın en büyük gastronomi fuarı. 2021'de ev sahipliği yapma hakkını aldık. 2021'de dünyanın en büyük kültürel etkinliğine, kültür zirvesine ev sahipliği yapacağız. Kazan ve Meksika'nın Medina diye bir şehrini geçtik. Onların onlarla yarıştığımız bir adaylık süreciydi. Onların elinden aldık ve İzmir 2021'de dünyanın en büyük kültür zirvesine ev sahipliği yapacak. Şimdi bütün bunlar nasıl olur? Buradan davet mektubu yazarak olabilir mi? Gideceksiniz, lobi yapacaksınız. Bakın biz dünyanın her yerinde İzmir ofisleri açmaya başlıyoruz. Moskova'da, Cenevre'de, Berlin'de, Brüksel'de, Şangay'da, Washington'da. Bunların hepsini açacağız.
Bu ofislerin ne?
İzmir'i tanıtacaklar.
Tanıtacaklar.
7/24.
Tanıtım ofisleri.
İzmir'i anlatacaklar. İzmir'in cazibesini gösterecekler. İzmir'in hediyelik eşyalarını tanıtacaklar. İzmir'in ürünlerini tanıtacaklar. Bu dünyada böyle yapılıyor. Kentler lobi yapıyorlar. Kentler dünyanın her yerinde kendi kentlerini öne çıkartmak için lobi yapıyorlar. Biz yapmıyoruz. Ben bunu içime sindiremiyorum. İzmir'in bir dünya kenti olduğunu. Bakın ne güzel konuşuyoruz. Ne demiş? Bu gök kubbe altındaki en güzel yerdir demiş, değil mi? Evet. Bunu binlerce yıl önce söylemiş.
Homeros.
Şimdi böyle bir cennet, bu kadar güzel bir iklim kuşağı, bu kadar bereketli topraklar, işte flamingo bir tarafta, Efes, Bergama bir tarafta. Ya bir mucizenin üzerinde yaşıyoruz. Sanki bir yokmuş gibi hayatımıza devam ediyoruz. Bunların hepsinin dünyada karşılığı var. Onun için UNESCO'ya gidip burayı koruma listesine alın diyoruz. Onun için dünya edebiyat başkenti olmak üzere UNESCO'ya gidiyoruz. Onun için Avrupa Gençlik Başkenti olmak üzere Avrupa Birliği'ne gidiyoruz. Onun için bütün bunları İzmir'in kabuğunu kırarak dünyayla buluşturmak için yapıyoruz. Bunu oturduğum yerde yapamam. Bana demeleri lazım ki git kardeşim, git. Daha fazla bizi anlat, tanıt, davet et, getir. Onun için gidiyorum ve gideceğim.
Gideceğim biz.
Evet.
Peki. Trafikle ilgili sorular da var. Pek çok İzmirli gazeteci arkadaşım da bana bir yandan atıyorlar. İzmir'in trafik sorununa ilişkin başkana sorar mısın? Ne gibi bir çözüm düşünüyor diye.
Şimdi aslında,
onu bir sorayım. Sonra da bir ülke siyasetine ilişkin iki sorum var.
Tamam.
Çok da fazla vakit almadan.
Tamam. Yani bir kere trafik başlı başına konuşmamız gereken bir başlık. Yani çok şey var trafikle ilgili söylemem gereken. Çünkü en büyük sorunlarından biri ulaşım ve kent içi trafik İzmir'in. Çok şükür ki İstanbul'la Ankara ile karşılaştırmayacak kadar iyiyiz. bunu burada söylemek lazım. Çünkü en büyük sorun deyince hakikaten onu göz ardı edersek yanlış olur. Buna rağmen çok daha iyisi mümkün. Yani bizim çok temel yapacağımız bir kere hafif raylı sistemleri ve işte metro hatlarını, tramvay hattını kentin daha çok içine yaymak. Bir kere temel yapacaklarımızdan biri bu. Deniz ulaşımı şu anda %3 seviyesinde kullanılıyor.
Çok az değil mi?
Çok az. Bunu %14,5'lara çıkartacağız önümüzdeki 4 yıl içinde. Yeni iskeleler, yeni hatlar, yeni tekneler ve yeni güzergahlarla. Yaya ve bisiklet ulaşımını arttıracağız. Bununla da ilgili çok çalışmamız var. Şu anda 50-60 kilometre civarında bisiklet hattı var. Bunu 200 küsurlara çıkartacağız önümüzdeki 4 yıl içinde. Alt geçitlerle trafiği rahatlatacağımız noktalar var. Ben 3 tanesini söyledim. İşte Alsancak, Karşıyaka ve Basmane Garı'nın önü. Bunun dışında daha en az 10 noktada yer altına alacağımız trafik akışı var. Bir kere mutlaka akıllı trafik uygulamaları dediğimiz bazı uygulamalarla 111 noktada tespit yaptık. Yani teknolojiyi kullanarak çok küçük dokunuşlarla trafiği rahatlatacağımız noktalar var. Bunlar üzerinde de çalışıyoruz. Bunları da hayata geçireceğiz. Özetle yani bunların her birini uzun uzun açmam lazım ama programın süresi maalesef yeterli değil. Ama şunu çok net söyleyeyim. İzmir'in ulaşımı gerçekten rahatlayacak. Bunu göstereceğiz. Kısa bir süre içinde de nefes aldıracak birçok önlemimiz var. Bunları hayata geçireceğiz. Ve İzmirli çok rahat edecek. Evet. Ulaşımda sıkıntı yaşamayacağız. Otoparklarla ilgili çözümlerimiz var. Bunları yani çok başlık var ama ayrı bir program keşke yapsak.
4 evet. yılına bunlar için öngördüğünüz süre.
4 yıl. Bunları, bu söylediklerimi 4 yıl içinde
rahatlama
yapacağız.
Rahatlama en azından o tabii. yaşanması bir rahatlama için. Olacak.
Evet.
Şimdi buradan bir polemik çıkarmak için sormuyorum ama hani İzmir sıkıştırılmıştı dediniz, kabuğuna çekilmişti dediniz evet, ama evet. Tabii son yıllar hep Cumhuriyet Halk Partili yönetimler tarafından yönetildi.
Ama ben 50-60 yıllık bir hikayeden bahsediyorum.
Bir periyot dediniz gerçi ama evet. Buradan yani geçmiş Aziz Bey dönemine bir gönderme.
Hayır asla yapmam.
Yok herhalde,
asla yapmam. Büyük bir saygıyla anıyorum. Olağanüstü çalışmalar yaptığını biliyorum. Yani devraldığım belediyeden biliyorum çok şükür. Yani o nedenle asla öyle bir gönderme yapmam. Onun York yiyişi diyeyim. Yani onun vizyonu, onun anlayışı başka bir şeydi ve kent içinde çok olumlu işler yaptı. Hiç tereddütsüz. Yani metroyu ona borçluyuz. Yani birçok şeyi ona borçluyuz. Ben başka bir hikayeden bahsediyorum. Ben kendi York yiyişimden bahsediyorum. Hiç kimseye saygısızlık etmek istemem. Bu 50-60 yıl içinde başkanlık yapmış kimseye de saygısızlık etmek istemem. Bu konjonktür nedeniyle olabilir. Bunu öncelikli olarak görmemek nedeniyle olabilir. Başka nedenlerle olabilir. Ama ben böyle görüyorum. Yani ben kendi gördüğümü söylüyorum. Asla onlara saygısızlık veya onların yaptığını beğenmemek, eleştirmek bağlamında bir cümle kurmak istemem. Böyle anlaşılmak da istemem. Ama ben İzmir'in kurtuluşunun burada olduğunu düşünüyorum.
Evet. Benim son zor sorum şu olacak. Sevgili Başkan Kayyum. Kayyumlar evet. biliyorsunuz.
Evet.
Halen kayyumlar devam ediyor.
Evet.
Bunun iki bacağı var bu sorunun. Bir, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki belediyelere yönelik evet. kayyum atamaları. Sizin buna karşı bir tepkiniz de var. İkincisi
evet.
Urla.
Evet.
Şimdi Urla'da FETÖ üyesi olmak suçlamasıyla evet. Urla Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nden.
Evet.
Sayın Polat'tı galiba.
Burak Oğuz.
Evet. Burak Oğuz tutuklandı. Bir de evet. çok hızlı bir soruşturma evet. sürecinde. Tutuklandı. Şimdi bir, Burak Oğuz Bey hakkında ne söyleyeceksiniz?
Evet.
Bu yargıya intikal etmiş bir konu.
Evet.
Ama neticede ilk defa da Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına böyle bir durum geliyor.
Evet.
FETÖ iltisakıyla bir
evet.
belediye başkanınız.
Evet.
Yakınlığınız neydi? Onu bir sormak evet. istiyorum. İkinci soruda kayyumlar, Doğu ve Güneydoğu'daki kayyumlara ilişkin neler söyleyeceksiniz?
Evet. Yani Burak Bey'i başkanlık öncesinde birçok ortamda gördüm, tanışmışlığımız var. Ama hani dostluk derseniz daha öncesinde yok. Başkan olduktan sonra tanıştık ve dost olduk. Ben ertesi gün cezaevinde ziyaret ettim.
Evet.
Ve yaklaşık yarım saat dinledim, sorularımı sordum. Kişisel olarak söyleyebilirim, ben masum olduğuna inanıyorum. Ve masumiyetinin bir gün ortaya çıkacağına inanıyorum. Ama bu tabii ki sizin de söylediğiniz gibi hukuki bir değerlendirme meselesi. Bilmediğimiz birçok şey olabilir. Yani MIT raporları vardır, bilmediğimiz tanık beyanları vardır. O nedenle bir şey söylemek doğru olmaz. Haddime de düşmez. Ben sadece kişisel bir izlenimimi paylaşmış olayım. Ama burada asıl mesele kayyum meselesi. Şimdi kanuni her şey hukuki olmayabilir. Yani kanunlarınız bazen hukuki anlamda meşru olmayabilir. Ben buradaki düzenlemenin hukuken meşru olmadığını düşünüyorum.
Urla özelinde mi?
Hayır hayır. Bütününde. Kayyumla ilgili yapılan düzenlemenin hukuken meşru olmadığını düşünüyorum. Çünkü çok açık bir gerçek var. Basit, çıplak bir gerçek var. Bir belediye başkanı vefat eder, istifa eder, suçlu bulunur, görevden alınır, hastalanır. Her ne nedenle olursa olsun o koltuğu boşalttığı anda aslında hukuk sistemi buna çözüm getirmiş. Seçilmiş bir meclis var. O meclisten bir üye meclisin kendi içinden yaptığı seçimle o koltuğa oturtulur. Rahmetli Priştina vefat ettiğinde İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi toplanmıştı. Aziz. Ve aralarından birini çıkartmıştı ve onu başkan yapmıştı. Şimdi hele ki suçla, terörle iltisakı olmayan bir meclisten siz birini seçmeyip de dışarıdan birini görevlendiriyorsanız bu hukuken meşru değildir. Çünkü Urla özelinde söyleyeyim. %68 ile seçilmiş bir meclis var. Şimdi bunlar da mı FETÖ'cü? FETÖ'cü diyorsanız tutmayın orada. Ama eğer değilse niçin onlardan birini görevlendirmiyorsunuz? Bu insanlar oy vermişler, seçmişler başkanlarını ve meclislerini. Velev ki aldınız başkanı. Niye o meclisten birini seçmiyorsunuz? Şimdi bu kanuna İçişleri Bakanımız açıklama yapmış. Kanun böyle diyor demiş. Tam olarak böyle demiyor aslında ama onu tartışmayı bir tarafa bırakarak söyleyeyim. Kanun böyle diyorsa yanlış diyor. Çünkü bu hukuken meşru bir şey değil. Özetle kayyum kanunu düzenlemesinin ben hukuka uygun olduğunu düşünmüyorum. Hukuki meşruiyet taşımadığını düşünüyorum. Bu memleketin demokratik geleneklerine, Cumhuriyet'in başından beri yerel yönetimlerle ilgili, belediye mevzuatı ile ilgili yaptığı hukuki düzenlemelere, Avrupa insan haklarına birçok şey daha sayabilirim. Aykırı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla kayyuma karşıyım, yanlış buluyorum. Ve bu anlamda da üzerime ne düşüyorsa yapmaya devam edeceğim.
Peki genel başkanla görüştünüz mü bu süre içerisinde? Onun yaklaşımı tabii nedir bu konuyla ilgili olarak? Hatta şöyle bir yansımasından söz edebilir miyiz? Dolayısıyla Urla'nın başına bu hadise geldiği için acaba diğer belediyelerle de lütfen sıkı iletişimde kalalım. Tabii. Varsa sıkıntıları bunlarla ilgili olarak belki de duyulmamış ama onların karşılaştığı iddialar ve suçlamalar olabilir. Evet. Burada sizden mi destek bekler genel merkez yoksa partinin il ve ilçe yönetimlerinden mi?
Yani onu bilmiyorum ama genel olarak partinin genel merkezinde de aynı anlayış var. Yani herkes üç aşağı beş yukarı bu minvalde düşünüyor. Yanlış bulunuyor bu uygulama. Genel başkanımız da böyle düşünüyor. Bizler de böyle düşünüyoruz. O nedenle yani bunu dillendirmeye ve bunun değişmesi gerektiğini söylemeye devam edeceğiz.
Benim sorularım bu kadardı.
İlçe başkanlarıyla aranız nasıl bu arada? Bu 9 aylık süre içinde evet değişen yönetimler ya da yeri değiştirilen yöneticiler elbette ki
çok şükür onlarla da düzenli buluşuyoruz. Düzenli buluşmaya da devam edeceğiz. Son olarak onu söyleyeyim ben de madem. Gerçekten şu anda Türkiye'nin bizim üzerimize yüklediği bir yük var. Bizim omuzlarımızda hissettiğimiz bir sorumluluk var. Türk seçmeni, bu memleketteki seçmenler gerçekten çok basiretli, çok sağduyulu ve çok anlamlı bir mesaj verdiler. Her seçimde bunu yaptılar aslında. Bu son seçimde de biz bir zafer kazanmadık aslında. Çünkü oy oranlarına bakarsanız %2'lik, %3'lük neyse Türkiye genelinde bir değişiklikten bahsedebiliriz. Ama bir şey yaptılar. Büyük şehirleri bize vererek, bir bölümünü bize vererek şunu dediler. Sen bir yürü ben bir göreyim bakayım. Henüz güvenmiyorlar. Ama güven duymak konusunda da hazırlar. Eğer biz doğru dürüst iş yaparsak, eğer biz başarılı bir belediyecilik anlayışı ortaya koyarsak, eğer biz gerçekten vatandaşımızı mutlu edersek, işte o zaman güvenmeye başlayacaklar. İşte o zaman başka bir siyaset mümkün olacak. Dolayısıyla bütün İzmir'deki ilçe belediye başkanı arkadaşlarımla da hep bunun üzerinde çalışıyoruz. Hep bunu konuşuyoruz. Birbirimize bunu hatırlatıyoruz. Böyle bir zafer sarhoşluğu yaşayacak bir durum yok. Tam tersine. Biz o zaferi yaşamak istiyorsak çok çalışmak mecburiyetindeyiz. birbirimizi el ele tutmak zorundayız. Birbirimizin eksiğini hatasını gidermek zorundayız. Birbirimizle dayanışma içinde olmak zorundayız ve ortaya bir başarı hikayesi koymak zorundayız. Bunu yapmak için de canla başla, aşkla çalışmaya devam edeceğiz.
Sayın Soyer, aslında konuşulacak daha çok konu çok ve şey soru var. Olacak. Evet. Çok soru var ama arkadaşlarım da belirtiyorlar süremizin sonuna geldik diye. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür ediyorum.
Sağ bizlerle olun. Birlikte Gürkan olduğunuz Bey, için bu akşam.
Çok memnun olduk onu İzmir'de görmekten. Hele böyle bizim programımıza katılmasından. Ona da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun.
Ben de ayrıca teşekkür ediyorum sizinle birlikte olduğunuz için. Gürkan Acır'a başarılar diliyoruz çalışmalarınızda.
Çok teşekkür ediyorum.
Takipçiyiz bilginize.
Sağ olun, eksik olmayın. Teşekkür ediyorum.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ağırladık Kent ve Siyaset programında. Bu akşam yine bir değerli konuğumuz gazeteci Gürkan Acır'la birlikte merak ettiklerinizi Sayın Başkan'a yöneltip duymak istediğiniz yanıtları almaya çalıştık ve programımızı burada sonlandıralım. Yeniden görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın.